Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu programda Şebnem dergisinden seçtiğimiz birkaç yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum. Elimizdeki dergi Mayıs 2014. Sayı olarak da 111. sayıdaki dergi. Bu derginin orta sayfasında Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin yazıları yayınlanmakta. Biz de bu bölümde ilk okuyacağımız yazı olarak o yazıyı, orta sayfadaki Kur'an ehli salihah kızlarımıza ithafen başlıklı yazıyı sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu yazı Kur'an kurslarımızda bir taraftan ilmi tekamüllerini gerçekleştirirken diğer taraftan gönül dünyalarını da rahmet dergahı haline getiren ve yegane maksatları Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsil etmek olan saliha kızlarımıza ithafen kaleme alınmıştır. Hiçbir zaman unutmayınız ki sizler 14 asır evvel teşrifiyle alemleri rahmete gark eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakıyla ziynetlenip ümmete anne olmuş Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe ve diğer validelerimizin bugünkü torunlarısınız. Onların bütün ihtişamıyla hayatlarında sergiledikleri Müslüman hanım modelinin bugünkü temsilcilerisiniz. Bu itibarla sizin gönül dünyanızda bütün malını cömertçe Allah için bezleden bir Hazreti Hatice varsa, Peygamber Efendimizin dininizin üçte birini Ayşe'nin evinden öğrenin buyurduğu fıkıhta müçtehit derecesinde bir Hazreti Ayşe varsa, kendisi aç ve bir lokma ekmeğe muhtaç haldeyken önce din kardeşini düşünerek İsar hali sergileyen Hazreti Fatıma varsa, Uhud günü kendisine iki oğlu, babası, kocası ve kardeşinin şehit olduğu haber verildiğinde bunlara hiç aldırmayarak büyük bir endişeyle Allah Resulüne bir şey oldu mu diyen ve onu gördüğünde anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, sen sağ olduktan sonra gayrı hiçbir şeye aldırmam diyerek gönlündeki muhabbeti izhar eden Sümeyra Hatun varsa, Kadisiye Harbi'nde 4 oğlunun şehit düştüğü haberi kendisine iletildiğinde büyük bir iman vecdiyle İslam'ın bir zaferi için 4 oğlum da feda olsun diyerek Allah'a tevekkül ve teslimiyet içerisinde şükreden bir Hansa Hatun varsa, kızım yarın satacağımız süte biraz su karıştır diyen annesine, anacığım diyelim ki halife görmüyor, peki Allah da mı görmüyor? Bu hileyi insanlardan gizlemek kolay ama her şeyi görüp bilen kainatın Halık'ı Allah'tan gizlemek mümkün mü diyecek seviyede gönlünü Allah sevgisi ve korkusu ile dipdiri olan ve Ömer bin Abdülaziz'ler doğuran anneler varsa, içinde bulunduğu kervanı soyan eşkıyaların sende altın var mı diye sormaları üzerine annesinin iç gömleğine dikmiş olduğu 40 altınının bulunduğunu söyleyen, evladım sen neden üzerinde altın olduğunu söyledin? Sen söylemesen kimse sana bakmazdı diyen eşkıyaların reisine de, ben evden ayrılırken anneme asla yalan söyleyemeyeceğime dair söz vermiştim, 40 altın için sözümü hiç bozar mıyım cevabını verecek derecede küçük ve masum yüreğindeki büyük asaleti sergileyen Abdülkadir Geylani Hazretlerini yetiştiren doğruluk timsali anneler varsa. Kalplere Cenab-ı Hakk'ın ismini nakşedebilmenin gayreti içinde bir ömür çırpınan Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yanı sıra idrakleri hikmet deryasına sevk eden sözleriyle Mevlana Hazretleri, yine şiirleriyle ruhları huzura gark eden Yunus Emre Hazretleri, nasihatleriyle cihan sultanlarına yön veren Hüdayi Hazretleri ve emsali hak dostlarının gönül toprağına ilk hikmet tohumlarını atan irfan sahibi anneler varsa, son derece celalli mizacına rağmen yaratandan ötürü yaratılanlara şefkat ve merhamet düsturuyla yetim kızları muhafaza ve onları evlendirme vakfı başta olmak üzere pek çok hayru hasenat yapan Mahbeyker Kösem Sultan varsa, yine çok yağmurlu bir günde Eyüp Sultan Camii'ne ziyarete giderken bir su birikintisinde çırpındığını gördüğü cılız bir kedi yavrusunu almak için bizzat çamurlu suyun içine giren ve soğuktan titreyen o yavruyu kucağında ısıtan merhamet deryası Pertevniyal Valide Sultan varsa. Hacıların Arafat'ta su sıkıntısı çekmemesi için Şam'ın tatlı suyunu Hüccac'a ulaştıran ve bütün mücevheratını bu yolda sarf etmek isteyen, gönlündeki engin şefkat ve merhameti sebebiyle hizmetkarların kırdığı veya ziyan ettiği eşyaları, onların haysiyet ve şahsiyetleri rencide olmasın diye tazmin etme vakfı kuran Bezmi Alem Valide Sultan varsa, üzerine titreyerek yetiştirdiği yavrusunu cepheye gönderirken kurbanlık koçları kınaladıkları gibi kınalayan, "Evladım, şayet sırtından kurşun yersen analık hakkımı helal etmiyorum" sözleriyle de savaştan asla kaçmaması gerektiğini telkin eden fedakar, cefakar ve çilekeş anneler varsa, evladına olan hakiki merhametinden dolayı onun sadece dünyevi istikbaline değil, asıl uhrevi istikbaline kazanması için dua, himmet ve gayret eden, bu gayretiyle de ömürlük bir teşekküre layık olan saliha anneler varsa gönlünde, sen fazilet seması, yıldız şahsiyetlerle dolu bir medeniyetin varisisin demektir. Yani sen mazisi şan ve şereflerle dolu o faziletler medeniyetinin bugünkü takipçisi ve temsilcisi mevkiindesin. Bu sebeple de çok değerli ve çok kıymetlisin. Muhammed İkbal'in şu ifadeleri de bu hakikatin bir beyanı mahiyetindedir. Ey örtüsü namusumuzun perdesi olan Müslüman kadını, senin yüzündeki nur, iman kandilimizin sermayesidir. Yaratılışındaki saflık, haktan bize rahmettir. Dinimizin kuvvetidir, ümmetimizin varlık esasıdır. Evladımız, sütten kesilir kesilmez, ona kelime-i tevhidi ilk öğreten sensin. Senin muhabbetin bizim halimizi, fikrimizi, sözümüzü, işimizi tanzim eder. Toplum fidanının ab-ı hayatı sensin. Ümmetin emanetini koruyan muhafız sensin. Fıtratındaki ulvi hasretleri aklınla keşfet. Hazreti Fatıma senin için bir numunedir. Ondan gözünü ve gönlünü ayırma. Ta ki senin dalın da bir Hüseyin meyvesi versin. Gülistan eski mevsimi geri getirsin. Zira Arif Nihat Asya'nın dediği gibi, bu kitaplar Fatih'tir, Selim'dir, Süleyman'dır. Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinan'dır. Haydi artık uyuyan destanını uyandır. Bilmem neden gündelik işlerle telaştasın. Kızım sen de Fatihler doğuracak yaştasın. Bir de şunu ifade etmek lazımdır ki, saliha bir hanımın hak katındaki kıymeti pek büyüktür. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardır: "Bana dünyanızdan kadın ve güzel koku sevdirildi. Namaz da gözümün nuru kılındı." Yani saliha bir hanımı Cenab-ı Hak sevmiş ve Habibine de sevdirmiştir. Umumiyetle peygamberlerin, Evliyaullah'ın ve fetih ruhuna sahip cengaverlerin arkasında daima saliha bir hanım vardır. Bir hanımın bu liyakati kazanabilmesi de ancak Kur'an ve sünnet istikametinde yaşamasıyla mümkündür. Alemler Sultanı Efendimiz Veda Haccı'ndaki hutbesinde bu gerçeği şöyle beyan buyurmuştur: "Size öyle bir emanet bırakıyorum ki, ona sımsıkı sarıldığınız müddetçe yolunuzu şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabı ve Nebisinin sünnetidir." Yani bu mukaddes miras sana ulvi bir emanettir. Bu sebeple sen okuduğun her şeyi Hira'da gelen Rabbinin adıyla oku emrine uyarak sadece Allah için okumalısın. Yine sevrde gönülleri huzura kavuşturan "Mahzun olma, çünkü Allah bizimle beraberdir" ayet-i kerimesinin hakikatinde derinleşerek hayatın acı sürprizleri karşısında hiçbir zaman yese kapılmamalı, ümit, heyecan ve azmini daima muhafaza etmelisin. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesini hiç unutmamalısın: kişi sevdiğiyle beraberdir. Sizlerin de kitap ve sünneti layıkıyla yaşayarak bu liyakati kazanmanızı, takva sahibi genç hanımlar olarak halinizle de en güzel şekilde İslam'ı tebliğ edebilmenizi Rabbimizden niyaz ederiz. Cenab-ı Hak cümlenize Hatice validemizin cömertlik ve fedakarlığından, Ayşe validemizin ilim ve irfanından, Hazreti Fatıma validemizin zühd ve takva derinliğinden, salihat-ı nisvan olan mübarek annelerin ruhani dokusundan hisseler alabilmeyi ihsan eylesin. Amin. Muhterem dinleyicilerimiz, size bu sayıdan, yani Şemnem Dergisi'nin 2014 Mayıs sayısından bir yazı daha okumayı düşünüyorum. Fakat önce en sonundaki, arka kapaktaki kısa bir hadis-i şerifi nakledelim. Medineli hanımlar çok fasih ve belih hitabeti sebebiyle kendisine hanımların sözcüsü manasında Hatibetün Nisa adı verilmiş olan Esma radıyallahu anhayı dertlerini anlatarak kendi durumlarını sorması için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna elçi olarak gönderdiler. Esma radıyallahu anha huzura çıkarak Efendimiz'e iyice yaklaştı ve ardından edeple, "Ya Resulallah, hanımların kabahati nedir?" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Allah Teala seni bütün erkek ve kadınlara peygamber olarak göndermiştir. Biz sana ve senin Rabbine iman ettik. Kadın olduğumuz için evlerimizin sınırları içinde yaşıyoruz. Beylerimize huzur ve sükunet kaynağı oluyor, çocuklarımızı büyütüp terbiye ediyoruz. Lakin Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmek için erkeklerden farklı olarak bizim bazı mahrumiyetlerimiz var. Buna göre bizler beylerimizin kazandığı hayır ve sevaplarda onlara ortak olur muyuz? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun bu sorusundan memnuniyetini ifade etti ve ona hitap ederek şöyle buyurdu. Ey Esma, iyi anla ve seni buraya gönderen hanımlara da iyice anlat ki bir kadının kocasıyla güzel geçinip onun memnuniyetini kazanması sevap bakımından saymış olduğun üstünlüklerin hepsine müsavidir, yani denktir. Esma radıyallahu anha bu cevaptan çok memnun oldu. Dönüp giderken sevincinden tehlil ve tekbir getiriyordu. Bu hadis-i şerif de gösteriyor ki kadın bazı konularda erkekler farklı olarak cuma namazı gibi, cihat ve savaşa katılma gibi bir takım sosyal işlerden, vazifelerden muaf tutulmuştur. Ama onun fıtratına da uyan ailesiyle, çoluk çocuğuyla meşguliyeti bu konudaki samimiyeti ve ihlası derecesinde diğer işleri de, diğer hizmetleri de, ibadetleri de yapmış gibi ona ecir olarak yazılmaktadır. Bu da Rabbimizin bir lütfudur. Bu sayede, yani haklar ve sorumluluklar fıtratlara göre şekillenip herkes vazifesini tam yaptığı zaman toplumda ahenk ve düzen yerine oturur. Nesil yetiştirme vazifesi anne ve babanın omzuna yüklenmişken bu vazife ihmal edilmemiş olur ve netice itibariyle toplumdaki ahenk ve düzen elden ele, gönülden göle bir miras şeklinde devam eder. Aksi halde insanların birbirlerinin rollerine soyunduğu, bu sebeple de kendi vazifelerini ihmal ettiği durumlarda ise büyük felaketler, sıkıntılar, toplumsal yaralar, kangrenler oluşur. Rabbim bu manada bize de basiret, firaset nasip etsin. Bizi de toplumu akamete uğratan, helake, yok olmaya sürükleyen bu tür hastalıklardan korusun inşallah. Evet muhterem dinleyicilerimiz, bu haftaki programımızın ikinci bölümünde Mayıs sayımızın bir yazısıyla devam edelim. Didar Meltem Ertem hanımefendinin yazmış olduğu Boşanma Sebepleri ve Çözüm Yolları serisinin üçüncüsü olan Ev İdaresi Eğitimi başlıklı bir yazı var. Bu yazı seri yazı olarak devam ediyor. Daha önceki aylarda birinci ve ikinci bölümleri çıkmıştı. Biz müstakil olarak bu yazıyı okumayı seçtik çünkü yazının içinde hepimiz için her an dikkat edilmesi gereken bir takım prensipler var. Meraklı dinleyicilerimiz için daha önceki bölümleri dergi sayfalarından okumalarını tavsiye ederim. İstifade edilebilecek bir seri. Bu da aslında son yazı değil. Son kısmında devam edecek bölümü var. Dolayısıyla belki bundan sonraki yazılarda da yine güzel öğütler, prensipler bulunacaktır. Evet, bu girişten sonra kısaca bu yazıyı arz etmek istiyorum. Ev İdaresi Eğitimi. Evlilik öncesi devreyi gençler çoğunlukla aileleriyle birlikte geçirmek istemektedirler. Kimi zaman uzun süreli yatılı eğitimlerden de geçen gençlerin yetiştirilmesi, öncelikle ailelerinin, ardından da eğitimcilerin sorumluluğundadır. Bu yüzden genç kız ve erkeklerin İslam'a, milli kültür ve ananelerimize aykırı medya taarruzlarıyla onurlu bir şekilde mücadele edebilecek donanımda yetiştirilmesi elzemdir. Hal böyleyken bazen ebeveynler evlatları için yanlış örnek teşkil etmekte, bazen de eğitimciler gencin arkadaş çevresi ya da tesir altında olduğu medya verilen emekleri alt üst edebilmektedir maalesef. Ebeveyn ve eğitimcilerin hal dili elbette çok önemli ve tesirli bir faktördür. Yapmadığımız, yapamadığımız şeyleri söylememizin çocuk ve gençler üzerinde bir tesiri olmayacağı aşikardır. Hiçbir yuva dört dörtlük ve problemsiz olamayacağına göre mühim olan o problemlere karşı sergilenen yaklaşım tarzıdır. Yuva kuracak gençlerin yetiştiği aileler, onlar açısından ilk ve en detaylı gözlem yerleridir. Bu yüzden gençlerin evliliğe soğuk bakmasına ya da yanlış bilgilenmesine yol açacak hal ve tavırların sergilenmemesine itina gösterilmelidir. Anne ve baba tartışmalarını ulu orta yapmamalı, çocuk ve gençlerin ruhunda açılacak yaralara sebebiyet vermemelidir. Edep ve nezaket prensiplerini gözeterek evlatlarının kendilerini adeta bir çift kamerayla takip etmekte olduğunu her zaman hesaba katmalıdırlar. Genç erkek ve kızların çocukluktan itibaren yetiştiriliş tarzları kuracakları yuva için en mühim yapı taşlarıdır. Cahiliye devri kalıntılarının hala yer yer yaşatıldığı günümüzde erkek çocuklara ev işlerinin asla yaptırılmaması, adeta kul köle olunması, kız çocuklarından bir şekilde üstün tutulması ona yapılacak büyük kötülüktür, vebaldir. Devlet başkanlığı, komutanlık ve tebliğ vesaire gibi olağanüstü mesaisine ve hanımlarının şefkat ve hürmetle üzerine titremelerine rağmen ev işlerine yardım eden, evini süpüren, sökük diken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üsve-i hasene haline karşılık bu tutum nasıl uygun bir modelmiş gibi görülebilir. Hayatın her türlü cilvesine hazırlıklı olarak hanımının muhtemel rahatsızlıklarında evi çekip çevirebilecek, yardım etmeyi becerebilecek şekilde yetiştirilmeli erkek çocuklar da. Eşinin kendisine Allah'ın emaneti olduğu, yükünün Allah rızası gözetilerek hafifletilmesinin de bir ibadet sayılacağı kavratılmalıdır. Kim dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı bir müminden giderirse, Allah da onun kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderir. Kim zorda kalana kolaylık sağlarsa, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık sağlar. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Kul, kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da kulunun yardımındadır. Hadis-i şerifiyle belirtilen faziletli davranışların, destek ve müsamahanın öncelikle eşe karşı gösterilmesi gerektiği evlatlarımıza öğretilmelidir. Peygamber Efendimizin bir kavmin efendisi ona hizmet edendir beyanına göre evin efendisinin tevazu ile hizmeti de onu taçlandıracaktır. Çalışan bir hanım arkadaşımdan eşinin hazır olan yemeği bile ısıtmadığını ve yemediğini duymuştum. Hanımların eşleri için yapacakları her tür hizmet Allah rızası için ve aradaki muhabbeti pekiştirmek, mutluluğu tesis etmek uğruna yapılmalıdır elbette. Ama beylerin de jest olarak zaman zaman işlerin ucundan tutması, hele de eşinin ev ekonomisine katkısı, topluma hizmeti vesaire için çalışmasını istiyorsa, bunun ortaya çıkaracağı ihtiyaçları hayatın müşterekliği çerçevesine gidermesi yerinde olacaktır. Hanım çalışıyorsa, ya iş temposu evin rutin işlerine zarar vermeyecek hafiflikte olmalıdır ki ideal olan da budur, ya da böyle değilse evdeki işlerin paylaşımı da insaflı olmalı, ondan insanüstü güçler beklenmemelidir. Pek çok karikatür ve eleştiriye konu olan malum görüntüler, diğergen Müslümanların yuvalarında sergilenmemelidir. Bey ve hanım aynı saatlerde işten gelip de birinin eline gazete alması veya televizyon başına geçmesine karşılık diğerinin tek başına evin işlerine girişmesi yıpratıcı ve tahammül sınırlarını zorlayıcı bir durumdur. İşte bütün bu tablolar hakkında gençler önceden eğitilmeli, nasıl bir aile kurmak istediklerini düşünmelerine ortam hazırlanmalıdır. İfrat ve tefritten kaçınarak, her iki tarafın itidal ve insafı esas alması, yapılan her türlü desteğin başa kalkmadan, severek ve Allah rızasını umarak yapılması, yuvalarda huzuru arttıracaktır. İfrat demişken, bazı genç kız annelerinin evlatlarına şu türden nasihatte bulundukları da hazin bir vakadır. Bak kızım, kendini sakın ezdirme. Öyle suyunu götürmekmiş, ceketini terliğini tutmakmış, sakın alıştırma. Sen onun kölesi, hizmetçisi değilsin, unutma. İşte bu ve benzeri tembihler öz kültürümüze, İslam'a aykırı, yuvaların nezaket ve huzuruna zarar verici türden telkinlerdir. Antik Roma geleneklerine dayanan nikahta ayakkabı üstüne basma da şaka yollu bile olsa bir tahakküm arzusu içermektedir. İslam ailesi ise tahakküm değil, elden geleni yaparak iyi geçinme esasına dayanır. Muhabbetin emek istediğini yazılarımızın başında belirtmiştik. Bunun için hiçbir hizmet, jest ve nezaket küçümsenmemeli, Allah rızası gözetilerek icra edilmelidir. Genç kızlarımızın ev düzeni hakkındaki eğitimleri de bu noktada büyük önem taşımaktadır. Hanımefendi adayları inceden inceye temizlik, düzen, ev idaresi ve benzeri hususlarda tedrici bir eğitim sürecinden geçirilmelidir. Rehberlik ederek, beraber yaparak ve zamanla kendi başına yapmasına imkan sağlayarak el alışkanlığı kazandırılmalıdır. İmtihandan imtihana koşan, yoğun tahsil hayatı içindeki kızlarına iş yaptırmaya kıyamayan anneler, bu hallerini merhamet gereği sanmaktadırlar. Gerçek merhamet ise kızlarını kuracakları yuvadaki tempoya alıştırmak, el becerilerinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Sadece bulaşık, temizlik gibi ev işlerinin bazılarını yaptırıp, mesela yemek yapma tecrübesi kazandırmamak da bir eksikliktir. Bu süreçte her tür acemiliğin normal olduğu vurgulanarak yüreklendirmek, teşvik etmek, her tür yemek ve ikramı pratik bir şekilde yapmasını hedeflemek de annelik vazifelerinden birisidir. Çeşitli sebeplerle çalışma hayatının ve Allah rızası için her tür hizmet ve faaliyetin ev düzeni yolundaysa huzurla ifa edilebileceğini, aile huzurunun her şeyin başında gelmesi gerektiğini anlatmak da bu eğitimin mühim bir parçasıdır. Ev düzeni, ev işleri demişken, incik cincik mobilya, biblo ve benzerlerine hizmet etmeyi, temizlik ve düzeni takıntı haline getirip abartmayı, ifrat düzeyinde yemek çeşitleriyle zaman israf etmeyi kastetmiyorum elbette. Yeri gelmişken Yahya bin Muaz Hazretlerinin kulaklara küpe olacak cinsten olan şu sözlerini hatırlatayım. Ey insanlar! Görüyorum ki evleriniz Rum Kayseri'nin evlerine, lükse hayranlığınız Kisra'nın tutumuna, servet peşinde koşmanız Karun'un anlayışına, saltanatınız Firavun'un saltanatına, nefisleriniz Ebu Cehil nefsine, gururunuz Ebrehe'nin gururuna, yaşayışınız sefihlerin yaşayışına benziyor. Allah için söyleyin bana, Muhammediler nerede? Evlilik öncesi devrede son olarak ele almak istediğim ebeveynlerin bir başka hatalı tutumu da kızının evlilik öncesi karşı cinsle buluşup görüşmesini asla kabul etmezken, ki zaten böyle olmalıdır, oğlan için o erkektir, olabilir mantığıyla hareket etmeleridir. Halbuki oğlanın buluştuğu kız da bir ailenin göz bebeği değil midir? Ya da esas bakılması gereken açıdan bakacak olursak, bu tip haram ve helaller erkek ve kadına göre değişmekte midir? İffet hem genç kızın ve hem de erkeğin en müstesna hazinesidir. Yazımızın başında değindiğimiz ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde kadın erkek farkı gözetilmemiştir. Hal böyleyken yine cahiliye tarzı bir kafa yapısıyla erkek çocuklarını göz göre göre ateşe atmak merhametle bağdaşabilir mi? Bütün tembihlere rağmen arkadaş veya nefsine boyun eğen evlatlara karşı da yaptığının İslam'a aykırı ve kabul edilemez olduğu vurgulanarak nasihat ve duaya devam edilmelidir. Karşı cinse ilgi duymanın fıtrat gereği olduğu, fakat bunun helal sınırları çerçevesinde olması gerektiği güzellikle anlatılmalıdır. Ebeveyn ve eğitimcilerin bu hususta bir başka vazifesi de gençleri zamanı gelince doğru kaynaklarla buluşturmaktır. Karşı cinsin psikolojik yapısı, yani fıtri özellikleri, evlilikte haram ve helaller, yani ilmihal bilgileri, ibret alınması gereken hadiselerden örnekler, günümüzde bazı kaliteli aile okulu eğitimleri çerçevesinde ele alınan hususlar gençlerin yoluna ışık tutacaktır. İlim, kadın erkek bütün müminlere farz olduğuna göre hal ilmi demek olan ilmihal de hayattaki konumumuzun gerektirdiği ölçüde mutlaka bilinmelidir. Aksi takdirde ilme ulaşmanın da bu kadar kolay olduğu çağımızda cahillik bir mazere sayılmayacak, ondan doğacak sıkıntılara da davetiye çıkarılmış olacaktır. Eğitim, kitaplar dolusu hacimde bir meseledir. Biz de boşanma sebepleri ve çözüm yollarını anlatırken her şeyin temeli demek olan eğitime değinmeden geçemedik. Evet, bu satırlarla bitiyor yazı. Fakat yazının bütününde sizin de dinlerken çok rahat fark ettiğiniz gibi günümüzün problemlerine ufak ufak da olsa değinilmiş, önemli konulara yer verilmiş. Şimdi baştan itibaren şöyle bir göz geçirirsek tekrar, ailenin eğitiminde, çocukların evlenmeden önceki yetiştirilmesinde anne babanın mühim bir rolü var. Çocukların devam ettiği okulların, burada görev yapan öğretmenlerin ayrı bir yeri var. Eğer kurslarda büyüyorsa çocuklarımız, yatılı bir eğitim alıyorlarsa, burada görevli olan hoca hanımlarda veya hocalarda, belletmenlerde mühim bir sorumluluk var. İdarecilerde aynı şekilde. İnsanlar öncelikle söz ve davranış bütünlüğü içinde olmalı. Anne baba olsun, eğitimci olsun, idareci olsun, çocuğun etrafında olup ona yön vermeye çalışan, bu mevkide bulunan herkes söylediklerini yapmalı, yaptıklarını söylemelidir. Çünkü çocuklar çok dikkatli gözlemcilerdir. Aradaki tenakuzları, zıtlıkları, tutarsızlıkları çok rahat fark ederler. Dolayısıyla insanların söyledikleri doğru da olsa yaptığı hayat tarzı insanlar üzerinde, eğitim vermekte olduğu insanlar üzerinde çok daha fazla tesirli olur. Bu manada çocuklar ilk dersleri, ilk eğitimleri ebeveynleri vasıtasıyla görerek alırlar. Anne ve baba birbiriyle devamlı kavgalıyken, birbirine her fırsatta bağırıp çağırırken veya birbirinin hakkını gasp etmeye çalışırken evlatlarını aman evladım siz evlendiğinizde iyi geçinin diyerek eğitemezler. İnsanlar sözden çok davranışlara bakarlar. Bu yüzden çocukların eğitimi, evlilik eğitimi de ailede, anne ve babanın birbiriyle olan münasebetlerinde gelişmektedir. O ne kadar sağlıklıysa, o ne kadar uyum içindeyse yetişen gençler de bunu örnek alıp çoğaltacaktır. Ne kadar problem içindeyse bu ilişkiler, bu irtibatlar, yetişen gençler de bundan o derecede yine payını alacak ve kötü etkilenecektir. Bu yüzden mümkün olduğu kadar anne baba evlatlarıyla birlikte bulunduğu zamanlarda bilhassa özel bir gözetim altında olduğunu, Allah'ın murakabetisinden öte bir de evlatlarının kontrolü altında olduğunu, onlara örnek teşkil ettiklerini unutmamalı. Bunun dışında ailelerde evlatlara dönük yetiştirmede elbette fıtrat önemli. Erkek çocuğa, erkek çocuğuna yakışır, lazım olur bir eğitim verilmeli. Kadına da, kız çocuğuna da onun fıtratına uygun, ileride lazım olacak, ihtiyacı olacak bilgi ve beceriler kazandırılmalı. Fakat burada da dengeyi kaçırmamak gerekiyor. Zaman zaman kızları erkek işleri hakkında iyi kötü en azından kendi işini görecek kadar bilgilendirmek gerektiği gibi erkekleri de ufak tefek işlerde hem kadınların psikolojisini anlamak hem de elinden kendi başına yaşaması gerektiğinde iş gelmesi açısından ufak tefek mutfak, temizlik vesaire işlerine alıştırmak gerekiyor. Yani arada geçilmez sınırlar, aşılmaz hendekler olmamalı. Erkek hiçbir şekilde kadın işine elini sürmez, kadın hiçbir şekilde erkek işini yapamaz, yapmamalı diye düşündüğümüz zaman bu bir müddet sonra hayatı zorlaştırıyor. Evlendikten sonra çeşitli sıkıntılar doğmasına sebep olabiliyor. Maalesef günümüzde artık çok uzun seneler boyu bekarlık hayatı devam ediyor. Yani öyle oluyor ki 30 yaşına, 35 yaşına, 40 yaşına kadar bekar kalmış, evlenmek istememiş veya bir türlü evlenememiş genç kızlar veya erkekler bulunabiliyor. Bu manada her biri kendi işini görecek kadar en azından diğer işlerden de, kendi cinsinin dışındaki işlerden de anlayabilmeli. Bu hayatın zorladığı bir zaruret. Bunun dışında peygamberimizin uygulamalarında da peygamberimiz elinden geldiği kadar eşlerine yardımcı olmaya çalışmış. Onların ihtiyaçlarını, isteklerini karşılamaya çalışmış. Tek başına her şeyi kadına yıkmak veya tek başına her şeyi erkeğe yıkmak zulümdür. Kim yaparsa, ne niyetle yaparsa yapsın zulümdür. Ve böyle dengesiz kurulmuş ve dengesiz devam eden evlilikler çok da uzun süreli olmaz. Bir taraf hep veren, hep fedakarlık yapan konumunda olduğu için bir müddet sonra onda fedakarlık yapma gücü, arzusu kalmaz. Bu da çok değişik, kalıcı hasarlara sebep olabilir. Gerek aile yapısına, gerek psikolojilerde. Bu yüzden dengeyi kaçırmamak ve ihtiyaç duyduğu anda sevdiğimizin, eşimizin yanında olmak boynumuzun borcudur. Bu hem evliliklerin selameti açısından hem de müminlik olarak, mümin kardeşini düşünen insanlar olarak yapmamız gereken bir davranış modelidir. Bunun dışında özellikle dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi de İslam'da erkeğin veya kadının diğerini zorlama, tahakküm etme duygusu hakim olmamalı evlilikte. Hüsnü muamele, beraberce güzel geçinme tavrı olmalı. Birbirimizi nezaketle kabul etme, kusurlarımızı görmeme, affetme meyli olmalı. Bu da aslında günümüzde kaybedilen ama en kısa zamanda telafi edilmesi gereken hasletlerimizden bir tanesi. Diğer bir husus, insanların eşyaya kul köle olması meselesi. Bu da günümüzün hastalıklarından maalesef bir tanesi, modern hastalıklardan bir tanesi. İnsanlar tepe tepe dünya malıyla süsle dolduruyorlar. Hatta namaz kılacak yer kalmıyor evin içinde. 3 kişi, 5 kişi misafir geldiğinde nereye, ne yapılacağını, nerede seccade açılacağı bile düşünülür hale geliyor. Bu da büyük bir hastalık maalesef. Diğer bir konu da kısa kısa geçiyorum. Yani erkek ve kız çocuklar yetiştirilirken onların hayata hazırlanması noktasında her türlü husus büyük bir samimiyetle ama belli bir nezaket çerçevesi içerisinde sulandırılmadan, lavaboya kaçılmadan paylaşılmalı. Çocuklar ileriye hayata, hayatın gerçeklerine hazırlanmalıdır. Bu manada erkeklerin yaşayacağı şeyler konusunda da, kızların yaşayacağı şeyler konusunda da ayrı ayrı bilgilendirilmelidir. Fakat bu yazıda da zikredildiği gibi kadınlara çok aşırı hassasiyetle yaklaşırken erkekleri kendi haline bırakmamalıdır günahlar noktasında. Sonuçta erkek de kadın da mükelleftir. Allah'ın bütün emir ve yasaklarından ve bilhassa zina ve benzeri hususlarda da ortak bir takım sorumlulukları vardır. Ya benim çocuğum erkek ne yaparsa yapsın, öğrensin, tecrübe olsun ama kızım sakın ha bu işlere bulaşma diye tek taraflı bir meyil eğitim aslında iyi bir eğitim değildir. Aksine iki tarafı da helake götüren, felakete götüren bir süreçtir. Aileyi de çok büyük sıkıntılara sokar. Bu manada örften değil, İslam'dan kaynaklanan bir eğitim modeli geliştirmeli ve çocuklarımıza bunu vermeliyiz. Muhterem dinleyicilerimiz, yazılarla bu bölümü de bitirmiş olduk. Bu haftaki programımız bu şekilde tamamlandı. Gelecek hafta inşallah peygamberlerin rehberliğinde insanı ve aileyi sorgulamaya devam edeceğiz. Gelecek programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.